Ayrım 20, sayfa 225. Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen. Ve son. Genel başkanlar da konuyu önce kendi partilerinin kurullarıyla görüştükten sonra 13 Ağustos 2015 günü son bir ikili görüşme yaptılar, sonra sonucu kamuoyuna açıkladılar. İkisi de birbirine karşı çok nazikti. Son zamanlarda siyasi hayatımızda benzeri görülmemiş derecede iyi sözler söylediler. Ama açıkladıkları sonuç koalisyon kurulması açısından olumlu bir sonuç değildi. Davutoğlu sonucu açıkladığı cümleler Anadolu Ajansı'nın naklettiği şekliyle şöyleydi. İstikşafi görüşmelerin AK Parti tarafından Ömer Çelik'in, CHP tarafından da Haluk Koç'un koordinasyonunda başladığını ve yaklaşık 35 saat sürdüğünü ifade eden Başbakan Davutoğlu, görüşmelerle temel devlet ve hükümet meseleleriyle parti politikalarının gözden geçirildiğini ve takdire şayan bir anlayış ve üslupla çok önemli müktesebatların oluşturulduğunu bildirdi. Davutoğlu, istikşafi görüşmelerin Türk demokrasi tarihinde iki partinin karşılıklı olarak yaptıkları en derinlikli ve en açık görüşmeler olduğunu ve ortaya çıkan raporun da en kapsamlı müktesebattan oluşan metin sayılabileceğini kaydetti. İstikşafi görüşmeleri başlı başına bir kazanım olarak değerlendiren Davutoğlu, bu Türkiye'de uzun 10 yıllar boyunca ülkenin en büyük iki partisinin arasında beklenen, talep edilen ama gerçekleşmeyen bir diyaloğun önemli bir semeresidir. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca 13 Temmuz'dan bu yana Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine başta tespit ettiğimiz prensiplere, ilkelere, üslup kurallarına riayetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Her iki tarafta bu görüşmelerin doğasını etkileyecek olumsuz bir tavır sergilememeye özen gösterdi. Bu medeni bir ilişkidir. Bu siyasi etiğe dayalı üslubu millet tarafından da belirlenmiş bir yöntemdir diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı gün yaptığı basın toplantısının sözleri şunlardı. Değerli basın mensupları, teamüllerin de gereği olarak Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Davutoğlu'na görev verdi. Yeni hükümeti kurmak üzere. 13 Temmuz'da Sayın Davutoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyarete geldi. Oldukça güzel bir görüşmemiz oldu. Sıcak, entelektüel derinliği de olan güzel bir görüşme oldu. O görüşmede ben arkadaşlarımla beraber Sayın Davutoğlu'na şunları ifade ettim. Eğer Türkiye gerçekten sorunlarını aşabilecek bir hükümet kurmak istiyorsa bizim görüşümüz şudur dedim. 1. Yüksek profilli bir hükümetin kurulması lazım, yani parlamentoda yeterli ağırlığı olan, reform yapabilecek, gerekirse de anayasayı değiştirebilecek bir parlamenter ağırlığının olması lazım. Yüksek profilli bir hükümet. 2. Türkiye ekonomik açıdan, dış politika açısından, sosyal açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya ve Türkiye bu sorunları aşmak zorunda. O nedenle kurulacak hükümetin 4 yıllık bir hükümet olması lazım. 3. Ve bize göre çok önemli olduğunu Sayın Davutoğlu'na ifade ettim. Kurulacak koalisyonun ortaklarının samimi ve dürüst olması lazım. Yani kapalı kapılar ardında farklı söylemler, farklı arayışlara girmemeleri lazım. Sayın Davutoğlu bunun üzerine, o zaman biz koalisyon görüşmelerine başlayabiliriz. Hay hay dedik, çünkü biz açıkça söylüyorum, daha önce de ifade ettim. Bizim için önemli olan CHP değil, bizim için önemli olan Türkiye. Her seferinde söyledik, biz Türkiye'nin çıkarları için bu ülkenin insanlarının herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elimizi taşın altına koymaya hazırız dedik. Bunun için gerekirse oy kaybetmeye de hazırız dedik. Bu kadar açık, bu kadar net düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Kılıçdaroğlu görüşmelerin ortamının güzel olduğunu, düzeyli bir çalışma yapıldığını, toplantıya katılan AKP yöneticilerinin de buna değerli katkılarda bulunduğunu söyledi. Sonrasında da şöyle anlattı. Tartışmalardan sonra Sayın Davutoğlu ilk görüşmenin devamı olarak Başbakanlık konutuna davet etti. Oraya gittik. Sayın Davutoğlu'yla görüştük. Sayın Davutoğlu'na görüşmelerin bu kadar uzamasının beni de partimizi de rahatsız ettiğini ifade ettim. Eğer görüşmelere geçilecekse müzakerelere bir an önce geçilmeli. Bu kadar uzun sürmesi bizi ve tabanımızı rahatsız ediyor diye ifademi de dile getirdim. Sayın Davutoğlu bize iki öneri getirdi. Kısa süreli bir seçim hükümeti ki bu beraber oluşturulabilir veya siz, biz bir azınlık hükümeti kurarsak bizi dışarıdan destekler misiniz? Kendisine bütün iyi niyetimle şunu ifade ettim. Bizim iç tüzüğümüze göre yetkili organların karar alması gerekiyor. Ondan sonra da görüşümü size beyan edeceğim. MYK'da iki öneriyi de görüştük. Merkez Yönetim Kurulumuz bir karar aldı. İlk başta Sayın Davutoğlu'na söylediğimiz kararı yine tekrarladık. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Bu sorunları aşması gerekiyor. Yüksek profilli bir hükümetin olması gerekiyor. En az 4 yıllık bir seçim döneminde bu koalisyonun görev yapması gerekiyor. Ve koalisyon ortaklarını samimi ve dürüst olarak birbirleriyle kenetlenmeleri gerekiyor. Bu görüşümüzü kamuoyuyla da paylaştık. Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile son görüşmesini de şöyle özetledi. Bugün Sayın Davutoğlu ile bir araya geldik. Yine son derece rahat, güzel bir atmosferde sohbetimiz oldu. Sayın Davutoğlu'na kendi konutunda yaptığımız görüşmeyi Merkez Yönetim Kurulu'na götürdüğümüzü, orada görüştüğümüzü, bu görüşmeyi tıpkı 14 ilkeyi nasıl kamuoyuyla paylaştıysak, bu görüşmenin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştığımızı ifade ettim. Umarım siz de görmüşsünüzdür ve değerlendirmişsinizdir dedim. Sayın Davutoğlu gördük ve değerlendirdik dedi. Böylece Türkiye'de 7 Haziran 2015 seçiminin sonuçlarına tamamen uygun olmasa da ters düşmeyen yeni bir hükümet kurulması için başlatılan ilk girişim sona ermiş oldu. İlk girişimin arkası gelmeyecek mi? İlk girişim diyorum çünkü AKP-CHP koalisyonu kurulması için yürütülen girişimin sona ermesinden sonra denenebilecek olan başka girişimler de olabilirdi. Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini bırakmasından sonra aynı görevi bir başka politikacıya verebilirdi. Geleneklere göre o görevi parlamentodaki birinci partinin liderinden sonra ikinci partinin liderine yani ana muhalefet partisi başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekirdi. Ama isterse o görev için hükümeti kurabilecek bir başkasına da verilebilirdi. Ama bir deneme yeter, ikinci deneme gerekmez diye bir değerlendirme yapamazdı. Evet, bir de 45 günlük süre var. Hükümet eğer o süre içinde kurulamazsa, Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yeniden seçime götürme yetkisi var. Evet ama o konuda da iki kural var. Bir, Cumhurbaşkanı o kararı almak zorunda değil. Çünkü daha önce de belirttim, anayasanın bu konuyla ilgili 116. maddesi yeniden seçim yetkisini kullanmayı Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakmış. O yetkiyi isterse kullanır, isterse kullanmaz. Veya kullanacaksa hemen kullanmayabilir, siyasetçilere yeni bir süre daha verebilir. İki, Cumhurbaşkanı o yetkiyi hemen kullanmak istese bile bunu o 45 gün süre tamamlanmasını beklemeden yapamaz. Alacağı kararı ancak 45 günlük süre bittikten sonra alıp yürürlüğe koyabilir. Kurallar bunlardı. Davutoğlu'nun CHP ile koalisyon hükümeti kuramayacağını açıklamasından sonra o iki kuralda tartışma konusu olmaya başladı. 1. AKP sözcüleri Cumhurbaşkanı sanki Davutoğlu'nun hükümeti kuramıyoruz açıklamasından sonra yeniden seçim kararını alıp uygulamaya mecburmuş, anayasa öyle emrediyormuş gibi bir yorum yaptılar ve bunu kamuoyuna sanki doğru bir yorummuş gibi açıkladılar. Başkaları o yorumun yanlış olduğunu anayasa maddesini tekrar tekrar okuyarak kanıtladılar. Ama o kanıtlamalara aldırılmadan aynı iddia devam etti. Çünkü AKP sözcülerinden önemli bir kısmı şu taktiği uygulamaya alışmışlardı. Söyleyeceğin söz doğru olmasa da mümkün olduğu kadar çok tekrar et. Dinleyenler işite işite doğru olduğuna inanır. 2. AKP tarafının o 45 günlük süreyle ilgili görüşü de şuydu. Cumhurbaşkanının hükümetin kurulamayacağını biraz daha önceden fark ederse kararını vermek için beklemesine gerek olmayacağını söylüyorlardı. Gerçi bunun bir dayanağı yoktu ama anayasanın 116. maddesinin o konudaki ifadesi şöyleydi. Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Evet, maddedeki ifade böyleydi. Yani o 45 gün tamamlanacak ki Cumhurbaşkanı o yeni seçim sürecini başlatabilecek. 40 günlük takvim. 45 günün başlangıç tarihi olan 9 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçen 40 gün içinde olup bitenin özeti de şöyleydi. 9 Temmuz 2015 Meclis Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. 9 Temmuz 2015 Ahmet Davutoğlu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesi. 13 Temmuz 2015 Davutoğlu'nun CHP başta olmak üzere parti liderleriyle görüşmelere başlaması. 13 Temmuz-13 Ağustos 2015 AKP ile CHP arasında istikşafi görüşmeler süreci. 13 Ağustos 2015 AKP ile CHP liderlerinin yaptıkları sonuç alamadık açıklamaları. 17 Ağustos 2015 Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı ile görüşüp koalisyon hükümeti kurma önerisi yapması. Bahçeli'nin koşullar öne sürmesi, bir anayasanın ilk 4 maddesinin değişmemesi, 2 çözüm sürecinin bittiğinin açıklanması, 3 yolsuzluk soruşturmalarının yeniden açılması, 4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetki sınırlarına çekilmesi. Davutoğlu'nun o koşulları kabul etmemesi, bir sonuca varılamaması. 18 Ağustos 2015 Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etmesi. Takvim bu. Bu takvime göre de ne taraftan bakarsanız o 45 günlük süre bitmemiş görünüyor. Bitmesine en az 5 gün var. O 5 gün ne olacak? En az 5 gün diyorum. Çünkü 13 Ağustos'ta Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun sonuç alamadık açıklamalarını yaptığı sırada durum belliydi. Tabii Davutoğlu'nun o görüşmeyi gene de yapması en azından nezaketen gerekirdi. Ama bunun için 4 gün beklemesine gerek var mıydı? Ama işte bu hükümet görüşmelerinin seyri takvimde de görülüyor. Başlangıçtan beri böyle olmuştu. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirileceğini seçim gecesinden itibaren bilmekte olan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu istikşafi diye adlandırdığı görüşmelerine 4 gün sonra başlamıştı. Görüşme takvimi bayramları, pazarları, gezi günlerini serbest bırakarak çalışmaya en az vakit ayıracak şekilde düzenlenmişti. Son olarak da işte Bahçeli ile görüşmeye 4 gün ayırarak biraz daha vakit harcamış oluyordu. Ama yine de 45 gün henüz tamamlanmamış oluyordu. Anayasal sürecin bitimine hala 5 gün vardı. 9 Temmuz 2015 gününden Davutoğlu'nun Erdoğan'a görevi iade ettiği güne kadar sadece 40 gün geçmişti. Peki 5 gün içinde ne yapılabilir? Hükümet kurulabilir mi? Kurulup kurulamaması bir yana, anayasa bir süre bu, buna herkes uymaya mecbur. Başbakanlar dahil, cumhurbaşkanları dahil. O süre tamamlanacak ki Cumhurbaşkanı'nın yeni seçim kararı alma süreci başlayabilsin. Fiili durum değişmiş denilse de hukuki durum bu. Ayrıca bir an için bırakalım hukuki durumu. Dünyadaki ve Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin kuruluşlarına bakalım. Siyaset hayatında öyle koşullar olmuş ki 5 gün bir yana, hükümetin kuruluşu bir gün içinde bile tamamlanabilmiş. Tamamlanamayacağından emin bile olunsa o ihtimali önceden ölçüp kanıtlayacak bir alet yok. Herkes diyebilir ki o 5 günlük süre kullanılsaydı en azından bir yeni seçim önlemek için bir geçici hükümet kurulabilirdi. Yeni seçime gidilmesi süreci böylece gerek AKP-CHP görüşmelerinin değerlendirilmesi açısından gerekse anayasadaki kurallara uyulma açısından tartışmalar içinde geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun iade ettiği görevi Kılıçdaroğlu'na vermesi gerektiğini ima eden sorular karşısında Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sarayına karşı eleştirel tutumuna işaret ederek onun daha Beştepe'nin yolunu bilmediğini söyledi. O konuda da tartışmalar, polemikler yaşandı. Bir politikacının hükümet kurmakla görevlendirilmesinin şartı Beştepe'nin yolunu bilmek midir diye soruldu. Ve tekrar seçim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir durumdaki anayasal koşullardan birini yerine getirdi. Meclis başkanına danıştı. 7 Haziran seçiminin yenilenmesi kararını o danışmayı yaptıktan sonra yaptı ve başbakanlığa gerekli yazıyı yazdı. Cumhurbaşkanlığınca alınan karar gereğince bir genel seçimin kısa bir süre sonra yenilenmesi yazısı demokrasi tarihimizde bir ilkti. Bunu buraya da alıyorum. 24 Ağustos 2015 TC Cumhurbaşkanlığı 682-448-39-120.02.1-503 Başbakanlığı 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. dönem milletvekili genel seçimi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09.07.2015 tarihinden itibaren 45 günlük sürede Bakanlar Kurulu kurulamadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile istişare edilerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 116. maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenmesine karar verilmiştir. Gereğini rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kararı ile gidilen bir seçimin usulleri de gene anayasadaydı. Anayasanın 114. maddesine göre o karar alındığında Bakanlar Kurulu istifa edecek ve yerine bir geçici Bakanlar Kurulu kurulacaktı. Bunun için Cumhurbaşkanı çekilen Bakanlar Kurulu'nun yerine yenisini kurmak için yeni bir başbakan atayacaktı. Başbakan yeni hükümeti gene anayasada yazılı kurallara göre kuracaktı. O kurallar şunlardı. Atanacak başbakan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını meclis içindeki ve meclis dışındaki bağımsızlar arasından seçecekti. Öteki bakanlıklara atanacak olanlar meclisteki siyasi parti gruplarından meclisteki temsil oranlarına göre belirlenecekti. Hangi gruba kaç bakanlık düşeceğini meclis başkanı saptayacaktı. Başbakanın meclis başkanını siyasi partiler için belirlediği kontenjanlara göre görev teklif ettiği bakanları belirleyecekti. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyenlerin yerine meclis içinden veya dışından bağımsızlar atanacaktı. Geçici Bakanlar Kurulu seçimi yenileme kararının alındığı tarihten sonraki 5 gün içinde kurulacak ve yeni meclisin seçilip göreve başlamasına kadar görevde kalacaktı. Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna başvurulmasına gerek olmayacaktı. Tuğrul Türkeş Hükümette. Bu kuralların işletilmesi de hemen başladı. Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu'nun başkanlığına gene Ahmet Davutoğlu'nu getirdi. Ahmet Davutoğlu böylece başbakanlık makamının her çeşidinde görev yapmış ilk başbakan olarak yeni bir ilk sıfatı kazanıyordu. Başbakan vekili, başbakan, istifa ettikten iş güder olarak görevine devam eden başbakan, yeni hükümeti kurma görevini üstlenen başbakan ve son olarak Cumhurbaşkanı'nın seçimi yenileme kararı vermesi üzerine kurulan geçici hükümette başbakan. Davutoğlu anayasadaki kurallara göre yeni hükümeti kurmak için bakan adaylarını belirledi. Kendilerine önerilerini yaptı ancak gerek CHP ve gerek MHP hükümete üye vermeme kararı almışlardı. Davutoğlu'nun önerisini kabul etmediler. Öneriyi reddeden CHP'liler Deniz Baykal, Tekin Bingöl, İlan Kesici, Gülsün Bilgehan ve Erdoğan Toprak'tı, yani bakanlık önerilenlerin tümü. MHP'de değişik bir durum ortaya çıkmıştı. Meral Akşener ve Kenan Tanrıkulu parti merkezinin kararına uyarak öneriyi reddetmişlerdi. Fakat Tuğrul Türkeş parti merkezinin kararına uymamıştı, bakanlığı kabul etmişti. HDP'de bakanlık önerisi gelirse reddedilecek diye bir karar yoktu. Ama Davutoğlu'nun o kontenjandan seçerek bakanlık önerdiği Levent Tüzel öneriyi reddetmişti. Davutoğlu görevi kabul etmeyen muhalefetteki 8 partilinin yerine kabineye 8 bağımsız kişi atadı. Profesör Beril Dedeoğlu ve Cüneyt Düzyol onlar arasındaydı. Böylece kabinede kontenjanın tümü doldurulan AKP'den 11, HDP'den 2 bakanın, Ali Haydar Kanca ile Müslüm Doğan, yanında bir de MHP'den, partisinin kararına rağmen görevi kabul eden Tuğrul Türkeş vardı. Bağımsız bakanların sayısı da 11'di. 28 Ağustos günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak görevine başlayan Bakanlar Kurulu, 1 Kasım günü yapılacağı ilan edilen seçimlerde yeni meclis kuruluncaya kadar görev yapacaktı. Cumhurbaşkanının bir seçimden kısa bir süre sonra yeni seçim kararı alması gibi bu seçime kadar geçici hükümet kurulması da Cumhuriyet tarihimizde bir ilkti. Seçime giden aylar ve Ağustos'un son günlerinden itibaren partiler artık yeni seçim havasına girdiler. Burada tabii akla hemen bir şey geliyor. Meclisin o sırada 7 Haziran'da seçilmiş 550 milletvekili vardı. Onlar ne olacaktı? Çünkü yeni seçime gidilirken partilerdeki aday yenilemesi yeniden yapılacaktı. Bazısında CHP'deki gibi ön seçim yoluyla, bazısında AKP'deki gibi aday yoklamalarına dayanarak merkezden belirleme yoluyla. 7 Haziran listelerindeki isimlerin o seçimler ve belirlemeler sırasında yerlerini korumaları ve yeniden seçilmeleri gibi bir garanti yoktu. Onların bir kısmı gidecekler ve yeniden gelemeyeceklerdi. Gelemeyenlerin yerine yenileri gelecekti. Bu da partiler içindeki bir sorundu. Çünkü 25. dönemciler diye anılan o kısa dönemli milletvekillerinin çoğu artık önündeki ilk sorunla uğraşmak zorundaydı. Aday seçileceği yere göre ya seçime gitmek durumundaydı ya da Ankara'da kalıp parti genel merkezindeki temaslarını sürdürmek durumundaydı. Seçim kampanyası bu koşullar altında başladı. 25. dönem milletvekilleri Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizin en kısa dönemli milletvekilleriydi. Önceki dönemlerdeki 4-5 yıllık, en kısası gene de 1-2 yıllık görev süreleri karşısında milletvekili sıfatını taşıdıkları zaman 5 ayı bile bulamamıştı. Hele mecliste bulunup toplantılara, komisyon çalışmalarına katıldıkları zaman hesaplanırsa ortaya örneği hiç görülmemiş bir tablo çıkıyor. O tabloyu TESAV ekibi gün ve saat hesabı yaparak çıkardı ve Seçim 2015 başlıklı kitabında yayımladı. Biz de kendilerinden izin alarak burada yazıyoruz. 25. dönemdeki meclis birleşimleri tablosunu okuyarak bu ayrımı bitirelim. Birinci oturum 5 saat 19 dakika, ikinci oturum 3 saat 10 dakika. İkinci birleşim 30.06.2015'te 2 saat 36 dakika, 01.07.2015'te 2 saat 13 dakika, 07.07.2015'te 2 dakika, 08.07.2015'te 2 saat 6 dakika, birinci oturum 29 dakika, ikinci oturum 5 dakika. 14.07.2015'te 2 saat 12 dakika, 29.07.2015'te 2 saat 53 dakika, 1. oturum 1 saat 14 dakika, 2. oturum 3 dakika, 3. oturum 25 dakika, 4. oturum 25 dakika, 5. oturum 10 dakika, 6. oturum 2 saat 14 dakika, 7. oturum 1 saat 52 dakika. 10. Birleşim 10.01.2015'te 1. oturum 56 dakika, 2. oturum 1 saat 27 dakika sürüyor. 10 birleşimin toplam süresi 2 saat 23 dakika. 1. yasama yılı birleşimlerinin toplam süresi 29 saat 51 dakika demiş. 20. ayrımın sonu. Sayfa 236.